Ayrım 22. Kız kardeşim için. Jodi Picoult. Sayfa 345. Brian. İşte bir şeyleri havaya uçurma tarifi. Bir adet borcam kase, potasyum klorür, sağlıklı beslenme ürünlerinin satıldığı mağazalarda bulunabilir. İnsanlar tuz yerine bunu kullanırlar. Bir hidrometre, çamaşır suyu. Çamaşır suyunu alın ve cam kaba boşaltıp fırının ocağına yerleştirin. Bu esnada potasyum klorürünüzü ölçün ve çamaşır suyunu ekleyin. Hidrometre ile kontrol edin ve alet 1.3'ü gösterene dek kaynatın. Sıvıyı oda sıcaklığına düşene dek soğutun ve oluşan kristalleri süzüp çıkarın. İşte saklamanız gereken şey budur. Her zaman bekleyen taraf olmak çok zor. Demek istediğim, savaşa giden kahraman için söylenecek bir şeyler vardır ama oraya gittikten sonra geride kimlerin kaldığı meselesi bambaşka bir hikayedir. Doğu yakasının en çirkin duruşma salonundayım. Sıram gelene dek sandalyemde oturuyorum ve tam o esnada çağrı cihazım çalıyor. Numaraya bakıyor, iç geçiriyor ve ne yapmam gerektiğini düşünüyorum. Birazdan tanıklık edeceğim ama ekibin bana şu an ihtiyacı var. Birkaç kişiyle konuşmam gerekiyor ancak yargıçtan binadan ayrılma iznini alıyorum. Ön kapıdan çıkıyorum ve birden soruların, kameraların ve ışıkların saldırısına uğruyorum. Ailemin beyaz kemiklerini parçalamak isteyen bu akbabalara bir yumruk indirmemek için kendimi zor tutuyorum. Duruşma sabahı Anna'yı bulamayınca eve gittim. Bilinen sığınaklarının hepsine baktım. Mutfak, yatak odası, arkadaki hamak ama evde değildi. Son bir umutla garaj merdivenlerini tırmanıp Jesse'nin kaldığı daireye çıktım. Jesse de evde yoktu. Gerçi artık bu bir sürpriz değildi bizim için. Bir zamanlar Jesse beni düzenli olarak hayal kırıklığına uğratırdı. Nihayetinde kendi kendime ondan bir şey beklememem gerektiğini söyledim ve sonuç olarak başımıza gelenlere katlanmak benim için kolaylaştı. Kapıya vurdum. Anna'nın ve Jesse'nin isimlerini seslendim ama kimse cevap vermedi. Anahtarlığımda buranın anahtarı olmasına rağmen içeri girme konusunda kendimi engelledim. Merdivenlerde her salı bizzat boşalttım. Jesse'ye kalsa ölme eşeğim ölme kırmızı çöp dovasına çarptım. Açık yeşil bira şişeleri yuvarlanarak etrafa dağıldı. Ayrıca boş bir çamaşır deterjanı kavanozu, bir zeytin kavanozu ve plastik bir portakal suyu bidonu. Portakal suyu bidonu dışındaki her şeyi geri koydum. Jesse'ye bunun geri dönüşümlü olmadığını söylememe rağmen her hafta ısrarla kovaya böyle şeyler atıyor. Bu yangınlarla diğerlerinin farkı artık tehlikenin bir kademe artırılmış olmasıydı. Terk edilmiş bir depo ya da deniz kıyısındaki bir baraka yerine bu defa bir ilkokul yanıyordu. Yaz mevsimi olduğundan yangın başladığında binada kimse bulunmuyormuş. Ancak sebebinin doğal olmadığı konusunda aklımda tek bir şüphe yok. Oraya vardığım sırada kamyonlar kurtarılabilecek eşyaların çıkarılmasını ve etrafın gözden geçirmesini takiben hortumlarını topluyorlar. Polly doğrudan yanıma geliyor. Kate nasıl? Fena değil diyorum ve başında binayı işaret ediyorum. Ne buldunuz? Binanın kuzey tarafını olduğu gibi kül etmeyi başarmış diyor Polly. Şöyle bir yürüyüp bakalım mı? Olur. Yangın öğretmenler odasında başlamış, yangın izleri çıkış noktasını adeta bir ok gibi gösteriyor. Tam olarak yanmamış sentetik kumaş parçaları kolayca görülebiliyor. Bu yangını çıkaran her kimse başlangıç noktası olarak kanepe minderleri ve kağıt tomarlarıyla dolu bir yeri seçecek kadar akıllıymış. Hızlandırıcı olarak kullanılan sıvının kokusunu hala duyabiliyorum. Bu defa çok basit. Benzin. Patlayan molotof kokteylinden sıçrayan cam parçaları küllerin arasına karışmış. Binanın uzak köşesine doğru ilerliyorum ve kırık bir camdan içeri bakıyorum. Bizim çocuklar burayı bir havalandırma deliği açarak yangını bu köşeye çekmiş olmalı. Sence bu küçük piçi yakalayacak mıyız yüzbaşım? Diye soruyor odaya giren Caesar. Üzerinde hala yangın kıyafetleri ve sol yanağında bir is lekesi var. Yangının kalıntılarını inceliyor. Sonra eğiliyor ve kalın eldivenli eliyle bir izmarit bulup çıkarıyor. İnanılmaz. Sekreterin masası eriyip göl olmuş ama şu izmarit sapasağlam. İzmariti elinden alıyor ve avucumda inceliyorum. Çünkü yangın başladığında burada değilmiş. Biri yangını izlerken keyifle sigarasını içmiş ve sonra elini kolunu sallayarak gitmiş. İzmariti çevirip filtrenin ucunda yazan markayı okuyorum. Polly başını kırık camdan içeri sokup Caesar'a bakınıyor. Geri dönüyoruz. Kamyona bin. Sonra bana dönüyor. Hey bilgin olsun diye söylüyorum. Bu camı biz kırmadık. Sana parasını ödetecek değildim zaten. Hayır, demek istediğim biz havalandırma deliğini çatıdan açtık. Biz geldiğimizde bu kırık vardı. Polly ve Caesar gidiyorlar ve birkaç dakika sonra kamyonun kulak tırmalayan homurtusu duyuluyor. Bir beyzbol topu ya da frisbee ile kırılmış olabilir. Ancak yazın bile hizmetliler kamu binalarını kolaçan ederler. Kırık bir cam göz ardı edilebilecek bir hasar değildir. Bantla ya da bir panoyla kapatılırdı mutlaka. Tabii yangını çıkaran adam alevlerin oluşacak rüzgar tüneli boyunca ilerlemesi için oksijeni nereye çekeceğini bilmiyorsa. Elimdeki izmarite bakıyor ve eziyorum. Bu kristallerden 56 gramı size yeter. Bunları damıtılmış suyla karıştırın, kaynatana kadar ısıtın ve sonra tekrar soğutun. Kristaller artık saf potasyum klorata dönüşmüştür. Bunları pudra kıvamında ezin ve kurutmak için hafifçe ısıtın. 5 ölçü vazelini 5 ölçü bal mumu ile birlikte eritin. Bunu benzinle karıştırın ve bu sıvıyı plastik bir kabın içindeki 90 ölçü potasyum kloratın üzerine dökün. İyice yoğurun, benzinin buharlaşması için bekleyin. Karışıma küp şekli verin ve su geçirmesin diye bal mumuna bandırın. Bu patlayıcı en az 1 adet A3 tahrip kapsülü gerektirir. Jesse dairesinin kapısını açtığında beni kanepede onu beklerken buluyor. "Burada ne işin var?" diye soruyor. "Senin burada ne işin var?" "Burada yaşıyorum," diyor. "Hatırladın mı?" "Öyle mi? Yoksa burayı saklama yeri olarak kullanıyorsun mu?" desek. Cebindeki paketten bir sigara çıkarıyor ve yakıyor. Meritz, ne boktan bahsettiğini anlamadım. "Sen neden mahkemede değilsin?" "Tezgahının altında tuz ruhun ne işi var?" diye soruyorum. "Bir havuzumuzun olmadığını da düşünecek olursak." "Ne oluyoruz? Engizisyon mahkemesinde filan mıyız?" Kaşlarını çatıyor. "Geçen yaz karaları temizlerken kullanıyordum. Harç bile çıkarılabiliyor bununla. İşin aslı hala durduğunu bilmiyordum. Öyleyse bir parça alüminyum folyo ile birlikte bir şişeye doldurulduğunda ve şişenin ağzına da bir paçavra sıkıştırıldığında bomba gibi patladığını da bilmiyordum." Jesse donup kalıyor. "Beni bir şeyle mi suçluyorsun? Eğer öyleyse doğrudan söyle pislik." Kanepeden kalkıyorum. "Peki, kokteylleri yapmadan önce daha kolay kırılmaları için şişeleri çizdin mi bilmek istiyorum. Heyecan olsun diye sahildeki barakayı yaktığın zaman evsiz adamın ölüme ne kadar yaklaştığını anladın mı bilmek istiyorum. Arkamdaki çöp kovasından boş çamaşır suyu şişesini alıyorum. Kendi çamaşırlarını yıkamadığın halde ve tanrı bilir yıkanmıyorsundur bile... Buradan 10 kilometre uzaktaki bir ilkokul çamaşır suyu ve fren yağından yapılmış bir patlayıcıyla yakılmışken bunun senin çöp kovanda ne aradığını bilmek istiyorum. Onu omuzlarından kavruyorum ve gerçekten çabalasa kurtulabilecek olmasına rağmen başı geriye düşene dek onu sarsmama sesini çıkarmıyor. Tanrı aşkına Jesse, bana bakıyor, yüzünde hiçbir ifade yok. Bitirdin mi? Onu bırakıyorum. Geri çekiliyor, dişlerini öfkeyle sıkmış. Öyleyse... "Bana yanıldığımı söyle," diye meydan okuyorum. "Sana daha da fazlasını söyleyeyim," diye bağırıyor. "Hayatını dünyadaki bütün yanlışların dönüp dolaşıp bana çıktığını inanarak geçirmeni gayet iyi anlıyorum. Ama flash haber baba, bu defa tamamen yanlış yoldasın." Yavaşça cebimden bir şey çıkarıyor ve Jesse'nin eline bastırarak bırakıyorum. Merit, sigara izmariti avucunun içinde öylece duruyor. "O zaman sen de arkanda kartvizitini bırakma. Bina yangınlarının kontrolden çıktığı bir an gelir bazen. Tek yapmanız gereken ona kendi kendini yakıp tüketmesi için biraz mesafe tanımaktır. Siz de güvenli bir yere, rüzgardan uzak bir tepeye çekilir ve binanın kendini canlı canlı yemesini izlersiniz." Jesse'nin eli titreyerek yukarı doğru kalkıyor ve izmarit yuvarlanarak ayaklarımızın dibine düşüyor. Elleriyle yüzünü kapatırken baş parmaklarını gözlerinin köşelerine bastırıyor. "Kate'i kurtaramadım." Söylediği sözcükler adeta göğsünden kopuyor. Omuzları düşüyor, yeniden bir çocuk bedenine dönüyor. "Kime? Başka kime söyledin bunu?" "Polisin kendisini arayıp aramayacağını sorduğunu anlıyorum. Sarah'a söyleyip söylemediğimi bilmek istiyor. Cezalandırılmak istiyor. Ben de ona zarar vereceğinden emin olduğum şeyi yapıyorum." Ağlamaya başlayan Jesse'yi kendime çekip kollarımla sarıyorum. Göğsü benden daha geniş, benden bir kafa boyu daha uzun. Genetik olarak benzeşmediğimiz o 5 yaşındaki çocuğun karşımdaki bu koca adama nasıl dönüştüğünü hatırlamıyorum ve sanırım sorun da bu. Bir insan nasıl olur da kurtaramıyorsam yok edeyim diye düşünebilir. Bu durumda onu mu suçlarsınız yoksa ona tam aksini söylemiş olması gerekenleri mi? Oğlumun piromanisini burada şu anda kesin olarak bitireceğim. Ama polise ya da itfaiye işleri müdürüne bir şey söylemeyeceğim. Belki de bu bir iltimas, belki aptallık. Belki de sebebi Jesse'nin benden o kadar da farklı olmaması, araç olarak yangını seçmesi, kontrol edilemeyen en az bir tane şeye hükmedebileceğini bilmeye ihtiyaç duyması. Jesse'nin nefes alışı benimkili bir oluyor. Tıpkı küçüklüğünde kucağımda uyuyakaldığında onu üst kata taşıdığımdaki gibi. Bana soru üstüne soru sorardı. 2 inçlik hortumu niçin kullanıyorsunuz? 1 inçlik olanı niçin? Kamyonları nasıl yıkıyorsunuz? Pompacılar hiç kamyonu sürer mi? Soru sormayı ne zaman bıraktığını hatırlayamadığımı fark ediyorum. Ama sanki bir şeylerin kaybolduğunu, bir çocuğunun kahramanlığı olan hayranlığının yok olmasının hayalet uzuv ağrısı. Kesilmiş bir uzvun, sanki yerindeymiş gibi hissedilmesi ve bu uzuvda duyulduğu zannedilen ağrı, çevrenin notu gibi acıtabildiğini hissettiğimi hatırlıyorum. Temple. Doktorlar mahkemeye çağrıldıklarında hep aynısı olur. Yaptıkları tanıklığın, onlar o tanık sandalyesinde baskı altında otururken hastaların kendilerini beklediği, insanların öldüğü gerçeğini telafi edemeyeceğini ağızlarından çıkan sözcüklerin her bir hecesinde size anlatırlar. Açık konuşmak gerekirse bu beni kızdırıyor. Kendimi tutamıyor ve tuvalet molası talep ediyorum. Ayakkabımı bağlamak üzere eğiliyorum, düşüncelerimi topluyor ve cümlelerimin arasına merakı körükleyecek duraksamalar serpiştiriyorum. Kısacası onların zamanından birkaç saniye daha çalmak için elimden geleni ardıma koymuyorum. Doktor Chance da bu kuralın istisnası değil. Daha başlar başlamaz gitme telaşına düşüyor. O kadar sık saatine bakıyor ki gören de trene yetişecek zanneder. Bu defa farklı olan Sarah Fitzgerald'ın da onu mahkeme salonundan göndermek konusunda en az onun kadar telaşlı olması. Zira bekleyen hasta, ölmekte olan kişi Kate. Benim yanı başımda ise Anna'nın vücudundan alev fışkırıyor. Ayağa kalkıp sorgulamama devam ediyorum. Gayet yavaş, Doktor Chance, Anna'nın vücudundan alınan bağışlarla yapılan tedavilerin içinde kesin olan bir tane var mıydı? Kanser söz konusu olduğunda hiçbir şey kesin değildir Bay Alexander. Bu Fitzgerald'lara anlatıldı mı? Her prosedürün riskini itinayla anlatırız. Çünkü tedaviye başladığınız zaman vücuttaki diğer sistemlerden feragat etmeniz gerekir. Bir tedavide başarıya ulaşmanızı sağlayan yöntem bir sonraki seferinde hiçbir işe yaramayabilir. Sarah'a bakıp gülümsüyor. Bu bakımdan Kate inanılmaz bir genç kız. 5 yaşını geçtikten sonra yaşaması beklenmiyordu. Ama şimdi 16 yaşında. Kız kardeşi sayesinde diye dikkatini çekiyorum. Doktor Chance başıyla onaylıyor. Hem dayanıklı bir bünyeye hem de mükemmel bir doku uyumu olan bir donöre sahip olan talihli hastaların sayısı pek fazla değildir. Ayağa kalkıyorum. Ellerim ceplerimde. Mahkemeye Fitzgerald'ların Anna'ya gebe kalma konusunda Providence Hastanesi preimplantasyon genetik tanı ekibine danışmaları sürecini anlatabilir misiniz? Oğulları gerekli testlerden geçip de Kate için uygun bir donör olmadığı anlaşılınca Fitzgerald'lara daha önce birlikte çalıştığım bir aileden bahsettim. Bu aile hastanın tüm kardeşlerini test ettirmiş ve hiçbirinin uyumlu olmadığı görülmüştü. Ama sonra anne tedavi esnasında yeniden hamile kaldı ve bu çocukta mükemmel doku uyumu yakalandı. Fitzgerald'lara Kate'e donör olması için genleri özel olarak seçilmiş bir çocuk yapmalarını söylediniz mi? Kesinlikle hayır diyor Chance alınarak. Ben sadece mevcut çocuklardan hiçbirinin doku uyumu olmasa bile bunun ileride doğacak bir çocuğun da uyumsuz olacağı anlamına gelmeyeceğini açıkladım. Fitzgerald'lara mükemmel genetik programlama ürünü olacak bu çocuğun Kate'in hayatı boyunca göreceği tüm tedavilerde el altında bulunması gerektiğini söylediniz mi? O dönemde tek bir kordon kanı tedavisinden bahsediyorduk diyor Doktor Chance. Bunu takip eden bağışlar Kate birinciye cevap vermeyince yapıldı. Ayrıca daha umut vadedici sonuçlar sunuyorlardı. Yani yarın öbür gün bilim adamları Anna'nın kafasını kesip ablasına vermesi halinde Kate'in kanserini tedavi edecek bir yöntem bulsalar onu da mı tavsiye edeceksiniz? Kesinlikle hayır. Başka bir çocuğun hayatını riske edecek bir tedaviyi asla önermem. Son 13 yıldır yaptığınız bu değil mi peki? Yüzü geriliyor. Tedavilerin hiçbiri Anna'nın uzun vadeli zarar görmesine neden olmamıştır. Evrak çantamdan bir kağıt çıkarıyorum ve bunu önce yargıca sonra da Doktor Chance'a veriyorum. İşareti kızımı yüksek sesle okur musunuz lütfen? Gözlüklerini takıyor ve boğazını temizliyor. Anestezinin potansiyel riskler taşıdığını biliyorum. Bu riskler tamamı buradakilerle sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki gibidir. İlaçların yan etkileri, boğaz yanması, dişlerde ve ağız içindeki dolgu ve benzeri uygulamalarda zarar oluşması, ses tellerinde hasar, solunum güçlüğü, hafif ağrı ve rahatsızlık, duyu kaybı, baş ağrısı, enfeksiyon, alerjik tepkime, genel anestezi sırasında bilinç uyanması, sarılık, kanama, sinirlerde hasar, kan pıhtılaşması, kalp krizi, beyinde hasar ve hatta vücudun işlevlerini yitirme ya da hayatını kaybetme. Bu formu bilir misiniz doktor? Evet, cerrahi bir operasyondan önce hastaya imza atılan standart bir kabul formu. Formda adı geçen hasta kimmiş bize söyler misiniz? Anna Fitzgerald. Peki kabul formunu kim imzalamış? Sarah Fitzgerald. Topuklarımın üstünde geriye doğru yaylanıyorum. Doktor Chance, anestezi ömür boyu sakat kalma ya da ölüm riski içerir. Bunlar gayet ciddi, uzun vadeli zararlar. Kabul formu imzalatmamızın da nedeni tam olarak budur. Kendi kendimizi sizin gibi insanlardan korumak diyor. Ancak gerçekçi bir değerlendirmeyle risk son derece düşüktür. İlik bağışlama prosedürü de oldukça basittir. Öyleyse Anna neden bu kadar basit bir prosedür için anestezi almak zorunda kaldı? Bu yöntem bir çocuk için daha az travmatiktir ve operasyon sırasında kıpırdanmamasını sağlar. Peki operasyondan sonra Anna'nın ağrısı oldu mu? Biraz olmuş olabilir diyor Doktor Chance. Hatırlamıyor musunuz yani? Uzun zaman öncesinden bahsediyoruz. Eminim bugün Anna bile unutmuştur. Öyle mi düşünüyorsunuz? Anna'ya dönüyorum. Kendisine soralım isterseniz. Yargıç DeSalvo kollarını kavuşturuyor. Risklerden bahsetmişken diyerek yumuşak bir tonda sözlerimi sürdürüyorum. Anna'ya ilik nakli öncesinde iki defa vurulan büyüme faktörü iğnelerinin uzun vadeli etkileri hakkındaki araştırmalardan bize biraz söz edebilir misiniz? Teorik olarak herhangi bir uzun vadeli sorun olmaması gerek. Teorik olarak diye tekrar ediyorum. Neden teorik olarak? Çünkü araştırmalar laboratuvar hayvanları üzerinde yapıldı diye itiraf ediyor Doktor Chance. İnsanlar üzerindeki etkileri hala araştırılıyor. İnsanın yüreğine su serpiliyor gerçekten. Omuzlarını silkiyor. Doktorlar zarar verme potansiyeline sahip ilaçları yazma eğiliminde değildir. Hiç talidomid diye bir maddeyi duymuş muydunuz doktor? Diye soruyorum. Elbette. Aslında son zamanlarda kanser araştırmalarında yeniden kullanılmaya da başlanmıştır. Bundan önce de kilometre taşı niteliğinde bir ilaçtı diye ekliyorum. Yıkıcı boyutlarda etkileri de olmuştu. Yıkıcı demişken bu böbrek bağışında kullanılan prosedürün riskleri var mıdır? Ameliyat risklerinden daha fazla değil diyor Doktor Chance. Anne bu ameliyatın komplikasyonlarından ölebilir mi? Son derece düşük bir olasılık bu Bay Alexander. Pekala, diyelim Anna bu prosedürü sıkıntı yaşamadan atlattı. Tek böbreğinin olması onu hayatını geri kalanında nasıl etkileyecek? Doğrusu etkilemeyecek diyor doktor. İşin güzelliği de bu ya. Ona kendi hastanesinin nefroloji bölümünden alınmış bir broşür uzatıyorum. Burgulu kısmı yüksek sesle okur musunuz? Tekrar gözlüklerini takıyor. Artan yüksek tansiyon riski. Hamilelik sırasında muhtemel komplikasyonlar. Doktor Chance başını kaldırıp bakıyor. Kalan böbreklerine zarar verme riskini azaltmak için donörlere temas içeren sert sporlardan uzak durmaları tavsiye edilir. Ellerimi arkamda kavuşturuyorum. Anna'nın boş vakitlerinde hokey oynadığını biliyor muydunuz? Doktor Anna'ya dönüyor. Hayır, bilmiyordum. Kendisi kaleci. Yıllardır bu sporu yapıyor. Bu bilginin nüfuz etmesi için biraz duraklıyorum. Ancak bu böbrek bağışı şimdilik farazi olduğuna göre biz en iyisi olup bitmişlere odaklanalım. Büyüme faktörü iğneleri, DLI, kök hücreler, lenfosit bağışları, kemik iliği. Anna'nın katlandığı bu sayısız tedaviler bir uzman olarak doktor, siz bize Anna'nın bu prosedürlerden hiçbir önemli zarar görmediğini mi söylüyorsunuz? Önemli mi? Duraksıyor. Hayır, görmedi. Peki herhangi bir önemli fayda gördü mü? Doktor Chance uzunca bir süre bana bakıyor. Tabii ki diyor, ablasını kurtarıyor. Anne ve ben Adalet Sarayı'nın üst katında öğle yemeğimizi yerken içeri Julia giriyor. Bu özel bir parti mi acaba? Anne elini sallayıp ona gelmesini işaret ediyor ve Julia bana pek de bakmadan yanımıza oturuyor. Nasıl gidiyor diye soruyor. İyi diye cevaplıyor ona Anna. Yalnızca bitsin istiyorum. Julia bir paket salata sosu açıyor ve bunu aldığı yemeğin üstüne döküyor. Bitecek. Sen daha ne olduğunu anlamadan. Bunu söylerken bir an bana bakıyor. Teninin kokusunu ve göğsünün altındaki hilal şeklindeki beni hatırlamam için bu kadarı bana yetiyor. Birden Anna ayağa kalkıyor. Yargıcı biraz yürüyüşe çıkarayım diyor. Kafayı mı yedin? Dışarısı hala muhabir kaynıyor. O zaman ben de koridorda yürütürüm. Yürütemezsin. Onu benim yürütmem gerek. Eğitiminin bir parçası bu. Öyleyse çişimi yapmaya gidiyorum diyor Anna. Bunu kendi başına yapma iznim hala vardır herhalde. Konferans salonundan çıkıyor ve beni ve Julia'yı ve olmaması gereken ama olmuş olan her şeyi orada bırakıyor. Bizi bilerek yalnız bıraktı diyorum asıl niyetini fark ederek. Julia başını sallıyor. Akıllı bir çocuk. İnsanları iyi okuyor. Sonra plastik çatalını bırakıyor. Arabam köpek kılı dolu. Biliyorum. Yargıca sürekli topla şunları. At kuyruğu falan yap diyorum ama dinlemiyor. Beni neden uyandırmadın? Sırıtıyorum. Uyandırma servisi avukatlık hizmetlerimiz arasında değildir. Ne var ki Julia gülümsemiyor bile. Dün gece senin için bir şakadan mı ibaretti Temple? O an aklıma şu eski deyiş geliyor. Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahset. Ben de bir ödlek olduğum için köpeğin tasmasına yapışıyorum. Salona çağrılmadan önce onu yürütmem gerek. Julia'nın sesi arkamdan kapıya doğru beni takip ediyor. Bana cevap vermedin. Vermemi istemezsin diyorum. Ona dönmüyorum. Sadece yüzünü görmek zorunda kalmıyorum. Yargıç DeSalvo haftalık doktor randevusu nedeniyle saat 3'te duruşmayı bugünlüğüne bitirince Anna ile birlikte babasını bulmak için lobiye yürüyoruz ama Brian gitmiş. Sarah şaşkınlıkla etrafına bakınıyor. Bir yangına çağırmışlardı belki diyor. Anna bense elimi Anna'nın omzuna koyuyorum. Ben seni istasyona götürürüm. Anna arabada sessizce oturuyor. İstasyonun otoparkında duruyorum ama motoru kapatmıyorum. Dinle diyorum. Sen belki fark etmemiş olabilirsin ama ilk günümüz mükemmeldi. Aman ne hoş. Bundan başka tek kelime etmeden arabamdan iniyor ve yargıç anında boşalan ön koltuğa zıplıyor. Anna istasyona doğru yürüyor ama sonra sola dönüyor. Geri geri çıkmaya başlıyorum ve sağduyum aksini söylese de durup motoru kapatıyorum. Yargıcı arabada bırakarak onu binanın arkasına doğru takip ediyorum. Tıpkı bir heykel gibi kıpırdamadan duruyor. Yüzü göğe dönük. Ne yapmam ne söylemem gerekir ki? Ben hiç baba olmadım. Daha kendime zor bakıyorum. Ben böyle düşünürken söze Anna başlıyor. Hiç sana doğruymuş gibi gelmesine rağmen yanlış olduğunu bildiğin bir şey yaptın mı? Julia'yı düşünüyorum. Evet. Bazen kendimden nefret ediyorum diye mırıldanıyor Anna. Bazen diyorum ona ben de kendimden nefret ederim. Bu sözler onu şaşırtıyor. Dönüp bana bakıyor ve sonra yine gökyüzüne. Oradalar, yıldızlar, sen göremediğinde bile. Ellerimi cebime sokuyorum. Eskiden her gece bir yıldızdan dilek dilerdim. Ne gibi? Koleksiyonum için nadir bulunan beyzbol kartları. Bir Golden Retriever. Genç, seksi kadın öğretmenlerimizin olması. Babam bir grup astronomun yıldızların doğduğu yeni bir yer keşfettiklerini anlatmıştı. Onları görmemiz yalnızca 2500 yılımızı almış. Bana dönüyor. Ebeveynlerini aran iyi midir? Ona yalan söylemeyi düşünüyorum ama sonra başımı iki yana sallıyorum. Büyüdüğüm zaman tıpkı onlar gibi olacağımı düşünürdüm ama olmadım. İşin aslı yolun bir noktasında onlar gibi olmak istemekten vazgeçtim. Güneş kar gibi beyaz tenini okşuyor, boynu ışıklara bürünüyor. Anlıyorum diyor Anna. Demek sen de görünmezdin. 22. ayrımın sonu sayfa 358.